Dördüncü ayrım, sayfa 34, Ayana, Mustafa Mutlu. Yedinci bölüm. İlçede yolculardan biri indi, şoför hiç mola vermeden yola devam etti. Birkaç kilometre gidince beyaz bir tabelanın gösterdiği köyün yoluna saptılar. Artık hedef Çayan'dı. Yaklaşık 25 kilometrelik stabilize yolu bir saatte ancak aldılar. Her yer tarlaydı. Gökyüzü masmavi, çevrelerindeki tarlalar yemyeşildi. O yeşilin ortasında zaman zaman kırmızı, beyaz, sarı siyah benekler görünüyordu. Bunlar eğilip tarlaları çapalayan ırgatlar olmalıydı. Minibüs şoförü tek katlı kerpiç binalardan oluşan bir köyün tam ortasında aracını durdurdu ve el frenini çekti. Yolculara dönüp Allah şifanızı versin, muradınıza erdirsin. Ben akşam 5'e kadar buradayım. 5 olunca kontağı çeviririm. Unutmayın, başka araba yok, yoksa burada kalırsınız dedi. Yolcular tek tek inip köyde yaşayan yolcunun hoca hanımın evini öğrendiler. Sırada öne geçmek için birbirleriyle yarışırcasına yürümeye başladılar. En önde kocası tarafından aldatılan kadın ve arkadaşı vardı. Sevil minibüsten indikten sonra ne yapması gerektiğine bir süre karar veremedi. Şoföre köyün muhtarını nerede bulacağını sordu. O da tam arkalarında duran bakkal dükkanını gösterdi.
İşte şurada. Muhtar aynı zamanda bakkaldır. Çelebi derler ona. Lakabı mıdır, adı mıdır bilmem ama gerçekten çelebi bir adamdır.
Köydeki tek dükkan buydu zaten. Sevil elindeki çantasını toprak zeminde sürükleyerek yavaş adımlarla bakkala yöneldi. Başını sineklikli kapıdan içeriye uzattı. Burnu kesif bir kaşar ve deterjan kokusuyla doldu. Beyaz boyası beje dönmüş tahta tezgahın arkasında 12-13 yaşlarında bir çocuğun oturduğunu gördü. Çocuk elindeki telefonda izlediği TikTok videosuna o kadar dalmıştı ki kapıdan giren genç kadını fark edince ne yapacağını şaşırdı.
''Buyurun, hoş geldiniz.''
''Hoş bulduk, ben Çelebi'yi arıyorum muhtarı.''
''Babam tarlaya gitti, akşama doğru gelir.''
''Bir telefon etseniz.'' Sevil telefonda konuştuğu ve tanıştığı muhtarla görüşmeden harekete geçmek istemiyordu. Çocuk genç kadının çaresizliğini hissetti.
''Babam telefonu burada şarjda bıraktı. Yanında da kimse yok. Siz bekleyin, bir koşu haber vereyim.'' diyerek ok gibi fırladı.
Sevil arkasından ''Teşekkür ederim.'' diye bağırdı ama çocuk çoktan gözden kaybolmuştu. Muhtarı beklerken bakkal dükkanını baştan aşağıya inceledi Sevil. 2018 yılındaydık artık ama bu küçük dükkan hala 1960'ları yaşıyordu. Tezgahın hemen önündeki teneke kutularda çeşit çeşit açık bisküvi satılıyordu. Kutuların cam kapakları toz içindeydi, karnı çok acıkmıştı. Kapaklardan birini kaldırıp bir tane bebe bisküvisi ağzına attı. Çocukluğundan hatırladı, bu tadı çok sevdi. Birkaç tane daha aldı. Buzdolabından bir tane vişne suyu alıp pipetini içine soktu ve büyük bir keyifle karnını doyurdu. Sonra cebinden 10 lira çıkarıp tezgahın üzerine bıraktı. Dükkanın önündeki beton basamağa oturup muhtarın gelmesini beklerken biraz önce yarışarak hoca hanımın evine giden yol arkadaşlarının bu kez kendisine doğru koşarcasına geldiğini gördü. Annesinin İstanbul'da iş bulmasını istediği delikanlı grubun en önündeydi. Koşar adım gelip ''Bakkal nerede? Süt, bisküvi, şekerleme alacağız.'' dedi. Kısa sürede diğerleri de ona yetişip aynı şeyleri istediler. Bel fıtığı olan yaşlı adamın karısı hoca hanımın yanındakiler söyledi. Kötü ruhları besleyip etrafa zarar vermemelerini sağlamak, iyi ruhları da memnun etmek için bu ıvır zıvırları istiyormuş. Bilseydik yer köyden koli koli getirirdik. Fabrikası bizim orada bunların ama bilmiyorduk ki diye söylendi. Sevil yol arkadaşlarının telaşını şaşkınlıkla izledi bir süre. Sonra acele etmelerine saygı duyup markette çalışmanın verdiği deneyimle isteklerini tek tek yerine getirmeye başladı. Bereket ki dükkandaki her şeyin üzerinde fiyatları yazılıydı. Açık bisküvileri, kutu süütleri, plastik ambalajlı yoğurtları, şekerlemeleri, tezgahın üzerinde duran kese kağıtlarına özenle koydu. Sonra ödemeleri aldı, paraları tezgahın çekmecesindeki yerlerine özenle yerleştirdi. Para üstlerini verdi, tam son müşteri gidiyordu ki genç ve yakışıklı muhtar içeriye girdi. Dükkandan çıkan müşterileri gülerek yolcu edip tezgahın arkasındaki Sevil'e elini uzattı. Yumruklarını tokuşturup selamlaştılar. Dünyayı esir alan virüs salgını hayatlarını tamamen değiştirmişti. Artık selamlaşmalar bile komikleşmişti.
''Size zahmet oldu hanımefendi,'' dedi Çelebi Muhtar. ''Oğlan haber verince koşup geldim ama görüyorum ki yetişememişim.''
Önemli değil. Ben de zaten şehirde markette çalışıyorum. Alışığım bu işlere. Satışı yaptım, paraları çekmeceye koydum.
Çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz beni. Ne ikram edeyim size?
Sevil gülümsedi. Ben meyve suyumu içtim, bisküvimi de yedim. Ha, onun parası da burada diyerek tezgahın üzerindeki 10 liralık banknotu gösterdi. Sonra ekledi. Beni hatırladınız mı? Telefonda görüşmüştük. Biraz önce geldik Amasya'dan. Sizinle konuşmadan hoca hanıma gitmek istemedim.
Hatırladım tabii. Gazeteci hanımsınız siz.
Yok, gazeteci değil de araştırmacıyım. Asıl mesleğim öğretmenlik. Tarih öğretmeniyim ben. Atanmayı bekliyorum. Sizden rica etsem beni siz götürebilir misiniz Ayana Hanım'a?
Tabii götürürüm ama bence şimdi gitmeyelim. Hele kapısının önündeki kalabalık bir dağılsın, şehirliler şehirlerine dönsün, o zaman ziyaret ederiz. Merak etmeyin, beni geri çevirmez. Ama isteğinizi yerine getirir mi, işte onu bilemem. Hem siz onun kendisine ayağına dedirttiğini nereden biliyorsunuz? Bize Kızılderili adı gibi geldiği için hoca hanım deyip geçiyoruz.
Muhtar sözlerini bitirir bitirmez Sevil'in yanıt vermesini bile beklemeden oturduğu tahta sandalyeden telaşla ayağa fırladı.
''Ya kusura bakmayın, ne olur lafa daldık, ben sizin ne kadar yorgun olduğunuzu unuttum. Buyurun bizim eve geçelim, benim hanım bir kahve yapsın, laflamaya orada devam ederiz.''
''Dükkan ne olacak?'' diye sordu Sevil.
''Hiçbir şeycik olmaz, her şeyin fiyatı üzerinde yazıyor. Kim ne alırsa parasını bırakır.'' Hem ayaklarımızı uzatıp dinlenirsiniz biraz. Sizinle telefonla konuştuktan sonra hanımla kararlaştırdık. Bizim misafirimiz olacaksınız. Odanız hazır.
Aslında hiç yorgun değilim ama eşinizle tanışmayı çok isterim. Misafirperverliğiniz için de minnettarım. Çok teşekkür ederim.
Lafım olur hoca hanım. Açıkta mı bırakacaktık sizi?
Sonra ağzından çıkan söze açıklık getirmek istedi.
Hani öğretmensiniz ya, o açıdan.
Genç adamın farkına varmadan söylediği bu sözleri duyunca Sevil kahkahasını tutamadı.
Koskoca devlet bizi açıkta bıraktı Muhtar Bey. Senelerdir atamamızı yapmadı. İnşallah o da olur hoca hanım.
8. Bölüm. Sevil ile Muhtar Çelebi dükkanın hemen arka sokağındaki iki katlı evin olduğu çiçeklerle dolu bir bahçeye girdiler. Her taraf yağlı sardunya ve menekşeyle kaplıydı. Çok da büyük olmayan bahçede o kadar çok meyve ağacı vardı ki adeta gökyüzü görünmüyordu. Genç kadın büyülenmiş gibi çevresini incelerken kulağına iliştirdiği menekşelerle güzelliğine güzellik katmış, kendisinden en fazla 3-4 yaş büyük bir kadın açtı evin alttaki kapısını. Abartılı bir buyurun, hoş gelmişsinizden sonra sarılarak iki yanağından öptü Sevil'i.
Benim adım Hecer, sizinki de Sevil değil mi? Çelebi söylemişti geleceğinizi.
Sonra misafirinin elindeki küçük valizi aldı, içeriye buyur etti. Tam loş hole giriyorlardı ki bahçenin el işçiliği şaheseri olan kapısı tekrar açıldı. İçeriye güzeller güzeli bir genç kız girdi. Hecer ablasını, Çelebi abisini ve misafir kadını selamladı.
Hecer sevinçle seslendi. Şara, gelsene kuzum, hoş geldin.
Su gibi duru, çiçek kadar güzel bir kızdı bu. Simsiyah saçları basenine kadar iniyordu. Şehirli kızlar gibi dar bir kot pantolonla belden düğümlediği beyaz kısa kollu bir gömlek giymişti.
Gel diyeceğim abla, işlerim var. Sonra gelirim kısmetse, muhtar abime bir şey söyleyeceğim.
Ayakkabısını çıkaran Muhtar Çelebi yeniden telaşla giydi ve misafirinden özür dileyerek bahçe kapısının eşiğinde duran genç kızın yanına gitti. Şara fısıldayarak ve üzgün bir ifadeyle bir şeyler söyledi, sonra da evin girişinde kendisini bekleyen kadınlara veda ederek gitti. Şara'dan duyduğu sözlerden sonra Çelebi'nin neşesi kaçtı, suratı asıldı.
Hecer telaşla ve merakla, ''Hayırdır, kötü bir şey yok değil mi?'' diye sordu.
Hep birlikte odaya geçerlerken kendi kendine söylenir gibi mırıldandı muhbar. Tam tahmin ettiğim gibi.
Ne tahmin ettiğin gibi diye ısrar etti karısı.
Hoca hanım geldiğinizi hissetmiş. Zahmet edip geldi ama hiç beklemesin. O öğretmen kızla görüşmeyeceğim diye haber göndermiş.
Abu, nereden bildi ki öğretmen hanımın geldiğini? Ermiş bu kadın, vallahi ermiş diyerek iki elini yanaklarına götürdü Hecer.
Sevil ise biraz üzülmekle birlikte hiç bozuntuya vermedi. Kendisine gösterilen kanepeye ilişti, muhtara da üzülmemesini söyleyerek gülümsedi. Size ilginç gelecek ama beni kabul etmeyeceğini biliyordum.
Nereden biliyordunuz diye sordu kulağı çiçekli köylü kadını. Yoksa gelmeden önce telefonla mı konuştunuz?
Dün gece rüyama girdi. Sabaha kadar kaç kere uyudum uyandım, hep aynı rüyayı gördüm. Gelme dedi bana. Lütfen diye de ısrar etti. Bu yol yokuş, çıkamazsın, üzülürsün dedi.
Sonra rüyasına giren yaratığı tarif etti ev sahiplerine. Yarısı adam, yarısı kadın gibi bir şeydi, sesi boğuktu. Elleri kocaman, derisi koyu kahverengiydi. Bembeyaz saçları iki yandan örgülüydü.
İkisi de şaşırdı. Hecer, vallahi billahi bizim Necla bu, tövbe estağfurullah hoca hanım.
Aynen tarif ettiğin gibi. Gerçekten de girmiş rüyana. İyi de geldiğini nereden bildi ki deyince...
Nereden olacak diye çıkıştı Çelebi muhtar. Ona her şey malum olmuyor mu?
Şimdi ne olacak peki? Ne yapacaksınız diye Sevil'e sordu Hecer.
Bir şey yapmayacağım. Madem rüyalarıma girecek ve bana mesaj verecek kadar güçlü, o zaman tam da aradığım kişi o. Gerçek bir şaman.
Şaman mı? O da ne?
Diye tuhaf tuhaf baktı Hecer. Sevil duymazdan geldi. Şu anda kimseye Türklerin en eski inanç sistemini öğretecek hali yoktu. Derin bir suskunluktan sonra ilk sorusunu tekrarladı Hecer.
Ne yapacaksınız, geri mi döneceksiniz?
Tabii ki dönmeyeceğim. Madem geleceğimi biliyor, o zaman gitmeyeceğimi de biliyordur. Görüşmezse görüşmesin. Benim aradığım kişi o. Bu kararlı duruş karşısında ev sahiplerinin şaşkınlıkla kendisini izlediklerini fark edince hemen toparlandı.
Merak etmeyin, sizi rahatsız etmem, düzeninizi bozmam. Gerekirse köy kahvesinde bir sandalye üzerinde uyurum, yine de gitmem. Hiç öyle şey olur mu? Zaten bizim burada kahve falan da yok diye itiraz etti ikisi birden. Hecer devam etti. İstediğiniz kadar kalın, başımızın üzerinde yeriniz var. Alt tarafı masamıza bir tabak daha koyuveririz. Hatta benim için de iyi olur, can yoldaşı olursunuz. Bunlar dükkana, tarlaya gidiyor. Ben akşama kadar sıkılıp duruyorum dört duvarın arasında.
Kadınların arasındaki muhabbetin ilerlediğini görünce Çelebi muhtar ayağa kalktı ve izin istedi. Dükkan demişken ben işimin başına döneyim. Yemekte görüşürüz gayrı. 9. Bölüm. Sevil evde Hecer'le biraz hoşbeş ettikten sonra Aya Ana'nın yaşadığı evi görmek istediğini söyledi. Köylü güzeli kadın, dur ben de geleyim. Hem belli mi olur, beni görünce belki inadı kırılır.
Sever o beni, elinde büyüdüm sayılır diyerek ona eşlik etti.
Yaklaşık 100-150 metre yürüdükten sonra tamamı ahşaptan, iki katlı büyük bahçeli eski bir evin önünde bekleşen yol arkadaşlarından bazılarını gördü Sevil. 10-15 kişi kadardı, tanıdıkları dışında kendi arabalarıyla da gelenler olduğunu anladı. Selamlayıp aralarına karıştı. Önünde durdukları binadan sürekli bir davul sesi geliyordu. Davula inen darbeler kah yavaşlıyor, kah hızlanıyordu. Gruptaki orta yaşlı bir kadın merakla içeriden gelen sesleri dinlediğini görünce, ''İçeride toplu seans var, 5-6 kişiyi birden aldılar odaya.'' diye bilgi verdi. Sonra birdenbire yakınmaya başladı.
''Ben haftalardır geliyorum ama bir türlü almadılar beni hoca hanımın yanına. Kızı mıdır nedir, geçen gün geldi. Anam senin istediğin şeyi yapmayacağını söylüyor. İstersen artık gelme dedi. Ama çıkmadık candan umut kesilmez. Kapıdan kovsa bacadan gireceğim. Yine de göreceğim o cadıyı.''
Kadının ağzından çıkan bu son söz bekleyen bir diğer kadının tepkisine neden oldu.
Tövbe de, ne cadısı, mübarek bir insan o. Binlerce kişi onun sayesinde derdine derman buldu. Sen kara büyü istiyorsun da ondan kabul etmiyor seni. Çünkü o yüzümüzü görmese de derdimizi biliyor, ona göre çağırıyor yanına. Sen iyilik değil kötülük yapmasını istiyorsun ondan. Kara büyücü mü o? Ayıptır ayıp. Ağzından çıkanı kulağın duysun.
Canım biliyorum da ben de başına mı istiyorum büyü yapmasını? Benim herif kötü bir kadına sevdalandı. Rus. Natasha mı diyorlar? Geisha mı işte onlardan? Elindekini avucundakini yediriyor. Bir büyü yapıp o kadının başına bir şey getirse fena mı olur? Neresi kötü bunun?
Kara büyü yapmaz. Ama yapılmış kara büyüleri bozar. Onun asıl işi şifa dağıtmak. Madem bunca zamandır gelip duruyorsun, öğrenemedin mi hala?
İki kadın arasındaki bu atışmayı bitmek tükenmek bilmeyen davul sesleri arasında ilgiyle izledi Sevil. Sonra acaba beni neden görmek istemiyor, neden korkuyor, üzülürsün dediği şey ne olabilir ki? Alt tarafı onun yaptığı işe merak sardı, bunu öğrenmek neden yokuşlu yol olsun ki diye düşünmeye başladı. Acaba gerçekten korkmalı mıydı? Bildiği, hissettiği bir şeyler olmasa durup dururken neden kendisinden kaçsındı ki? Hecer kapıda duran Şahara'ya bizi al diye işaret etti ama güzel kız ellerini iki yanına açarak istemiyor abla, şimdi bir şey dersem kızar bana diye yanıt verdi. Bunun üzerine köylü kadın, ben eve dönüyorum Sevil kardeş, sen istersen bekle, gidip akşama yemek hazırlayayım, taze fasulye kavurayım, pek bir lezzetli olur. Yanına bir de cacık yaptım mı tamamdır diyerek geldikleri yöne doğru yürümeye başladı. Sevil arkasından baktı, üzerindeki şalvar ve el örgüsü hırkayla ne kadar da şişman görünüyordu. Oysa incecik, zarif bir kadındı. Güneş çekilmek üzereydi. Sabah geldikleri minibüs kordasını çalarak peyda oldu. Babacan şoför bir yandan da camdan başını çıkarmış bağırıyordu.
Haydi gidiyoruz, bugün başka sefer yok.
Bunun üzerine dışarıda bekleyen kalabalıktan 3-4 kişi minibüse doğru seyirtti. Şoför içeridekilerin de çıkmasını bekledikten sonra bir duvarın üzerine oturmuş olan Sevil'e el sallayarak yola koyuldu. Adamı başıyla selamladı Sevil. Bir süre daha bekledi. Ortalıkta kimse kalmayınca iyice kararan sokakta taşlara takılmamaya dikkat ederek eve döndü. Tahta bahçe kapısını açtığında bahçedeki piknik masasının başında oturmuş sohbet eden iki kişiyi gördü. Yüzü kendisine dönük olan Muhtar Çelebi'ydi. Sırtı dönük olan ise oldukça yaşlı olmalıydı. Arkadan bakıldığında kadın mı erkek mi olduğu belli olmuyordu. Onlara doğru yürüdü Sevil, sonra gördüğüne inanamadı.
''Aa, siz!'' diye bir çığlık attı.
Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sırtı dönük misafir, ''Gel kızım otur!'' diye tısladı. ''Bu nasıl bir sesti böyle? Sanki karnından konuşuyordu.'' Kalbi hızla çarpmaya başladı Sevil'in. Görmekten umudunu kestiği ayağına hatun sadece birkaç adım önündeydi. Ne yapacağını şaşırdı.
''Hoş geldiniz ama siz nasıl geldiniz ki, ben evinizin önündeydim. Görmedim bile.'' diyebildi.
Sonra kadının tam karşısına Çelebi Muhtar'ın oturduğu bankın kenarına ilişti. Sevil'in sorusuna Çelebi yanıt verdi. ''Bizim hoca anımızın hikmetinden sual olunmaz. Şaşırmayacaksın böyle şeylere öğretmen hanım.''
''Asıl sen hoş geldin diyeceğim ama diyemiyorum. Neden beni dinlemedin? Neden geldin?'' diye sitem etti ayağına.
Yanıt veremedi. Sanki büyük bir suç işlerken yakalanmış çocuk gibi başını önüne eğdi Sevil. Kadın tekrar etti.
''Asisin sen, hırslısın. Hırs kötüdür. Yanlış şeyler yaptırır insana. Tehlikeden korkmazsın, sonra da başın beladan kurtulmaz. Bak başında büyük bir dava var, seni hapse atmaya çalışıyorlar, kim bakacak sana? İçeriden çıktıktan sonra kim iş verecek, beni dinlemeliydin kızım.''
Kendisine kızım demesi içine umut tohumları serpti Sevil'in. Bu umutla kekeleyerek konuştu.
''Madem hakkımda her şeyi biliyorsunuz, o zaman geri dönüş olmayan bir yola girdiğimi de biliyor olmalısınız.''
Saçları iki yandan belik yapılmış kadının yüzüne ilk kez baktı. Cildinin rengi gerçekten kahverengiydi. Eğer duydukları doğruysa bu kadının çocukluğunda yüz felci geçirdiğine inanmak zordu. Göz çukurları, burnu, dudakları kalemle çizilmiş gibi düzgündü. Gerçek yaşından çok daha ihtiyar gösteriyordu. Büyük acılar çektiği, ciddi sınavlardan geçtiği her halinden belliydi. Ama asla rüyasında gördüğü kadar çirkin ve ürkütücü değildi. Hatta insanı esir alan gizemli bir çekiciliği bile vardı. Kısa bir sessizlikten sonra devam etti Sevil.
''Lütfen şimdi siz söyleyin, neden benden kaçıyorsunuz? Şu gördüğünüz sıradan kız size nasıl zarar verebilir ki?
Ben bana zarar vermenden korkmuyorum ki güzel kızım, dedi ayağına. Aralarındaki tahta masanın üzerinden eğildi. Genç kadının gözlerinin içine baktı, ellerini iki eliyle tuttu. Kendine zarar vermenden çekiniyorum. İyisi mi beni dinle, gel vazgeç bu sevdadan. Bırak merak ettiğin şeyler eksik kalsın, bırak kimse bilmesin. Dön işinin başına. Hem sana güzel bir haberim de var. Buraya gelmeden önce senin yoluna girdim. Eğer hata yapmazsan çok uzun olmayan bir zamanda bir sınıfta elinde tebeşirle tahta başında gördüm seni. Yani düşlerin gerçek olacak, öğrencilerine kavuşacaksın. Yıllardır konuşmadığın babana kavuşacaksın, onu anlayacaksın. Ama hata yaparsan bu düşün yine gerçek olacak da hem geç hem de zahmetli olacak. Duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi Sevil. Kendisini tanımasına imkan olmayan bir kadın, 2-3 cümlede içini dışını ortaya sermişti. Özellikle babasıyla ilgili söylediklerinden sonra gözlerinden iki damla yaş düştü genç kadının. Çok ama çok özlemişti. Sanki onu sonsuza kadar kaybetmiş gibi hissediyordu kendini. O kafasına üşüşen bu düşüncelerle uğraşırken ayağına devam etti. Çok masumsun, niyetin de kimseye zarar vermek değil ama insanlar kötü, insanlar zalim. Herkes benim dediğim doğru diye tutturuyor. Kendi düşündüklerine, inandıklarına uymayan hiçbir şeyi dinlemeye, anlamaya yanaşmıyor. İşlerine gelmeyen şeylerin üzerlerini kapatmak için her türlü kalleşliği yapıyorlar. Şimdi sana son sözüm. Durdu, Sevil'in sıkı sıkı tuttuğu ellerini bıraktı, oturduğu bankın arkalığına yaslandı. Yarın sabah eve gel, akşama kadar yanımda otur ama tek bir şartla. Sadece bakacaksın, soru sormayacaksın, insanlarla ilgilenmeyeceksin, nefes aldığını bile belli etmeyeceksin. Hele ben yola girdiğimde, yani sizin deyiminizle transa geçtiğimde parmağını bile kıpırdatmayacaksın. Sonra da hava karardığında evimden ayrılıp gördüklerinle yetinecek ve bir daha da bu köye adım atmayacaksın. Buna bir kerelik izin vereceğim çünkü senin de dediğin gibi inadını biliyorum, vazgeçmeyeceğini görüyorum. İnanılmaz bir sevinçle doldu yüreği genç kadının. İstedikleri aslında zaten bundan ibaretti. Bir gününü bu şaman kadınla birlikte geçirmek. Kendini frenlemese kalkıp sarılacaktı Ayana Hatun'a. Gözleriyle anlaştıktan sonra kadın kararmış tahta masanın üzerindeki bastonunu aldı, ayağa kalktı. Çelebi muhtara başıyla selam verip evinin yolunu tuttu. Daha ayağına yeni çıkmıştı ki Hecer'le oğlu telaşla ve sevinçle yanlarına geldi. Oh çok şükür, bak muradın oldu, diye sarıldı Sevil'e köylü güzeli kadın. Sonra telaşla haydi gerisini yemekte anlatırsınız, acıktık iyice, diye ekledi. Kadınla hiç beklemediği ve üstelik tam da umudu kestiği bir anda görüşmesi, atanmasıyla ilgili verdiği müjde yüreğini sevinçle doldurmuştu Sevil'in. Babasıyla ilgili sözleri bir de. Sahi düzeltebilecekler miydi aralarını? Burnunu gömebilecek miydi yaşlı adamın göğsüne? Kendisini affettirebilecek miydi? Yaptığı çocukluğu unutmasını sağlayabilecek miydi? Bütün geceyi Hecer'in serdiği yün yer yatağında dönüp durarak geçirdi. Kalbi heyecanla çarpıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Acaba kadının ısrarla sözünü ettiği tehlike neydi? Şamanizmi araştırma inadı yüzünden başına daha neler gelecekti kim bilir? Aman, daha ne gelecek, dava açlar işte, alt tarafı birkaç yıla mahkum edilirim. Avukatın dediği gibi o da para cezasına dönüştürülür, geçer gider, diye teselli etti kendine. 4. ayrımın sonu. Sayfa 48.